Ayrım 16.
Hüseyin. Hüseyin konuşmuş olmalıydı. Polis ev basıldığından beri peşindeydi. İşçi ilişkilerinden önce Ali'ye, sonra da Hasan'a ulaşmışlardı. Şakir'i almış olabilirlerdi. Şakir onu çok iyi tanırdı. Fabrikadaki sendika temsilcisini öldüren faşisti Şakir göstermişti ona. Şakir'i gözaltına aldılarsa Hasan'a haber ulaştırmaması doğaldı. Ama artık bunları düşünmenin bir anlamı yoktu. Kendisini arıyorlarsa Hasan'ı en fazla birkaç gün tutar bırakırlardı. Şakir ne söyleyebilirdi ki Hasan hakkında? Hüseyin de fazla bir şey bilmezdi. Ama Şakir kendisi hakkında bir sürü şey söyleyebilirdi. O faşistin niçin gösterdiğini söyleyebilirdi. Kendisini daha önce İbrahim'le birlikte matbaada gördüğünü söyleyebilirdi. Şakir'in bunca zaman sonra sorguya alınmasının tek nedeni Hüseyin ya da İbrahim'in konuşması olabilirdi. İbrahim konuşmuş olamazdı. Konuşmuş olsa şimdiye kadar Hasan'ın evini çoktan basmış olurlardı. İbrahim konuşsa Hasan'la Sultan yıkılırlardı. Birden yakalanma ve ölüm tehlikesini unutup İbrahim konuşursa Hasan'ın Sultan'ın karşısında ne duruma düşeceklerini hayal ederek utançla kızardı. İbrahim konuşmasın da kendi yakalansın, asılsın, hatta kendisi konuşsun daha iyiydi hareket için. Bu düşünceden kurtulmak için karanlıkta hızlı hızlı yürüyerek mahallenin bulvarla kesiştiği yere doğru yaklaştı. Kavşağı aydınlatan upuzun kocaman sokak lambası, donuk sarımsı ışığını dev bir sorgu lambası gibi dere yatağına düzensizce yayılmış gece konduların üstüne düşürmüştü. Karın mahallenin üstüne şeffaf bir örtü gibi yaydığı sessizliği uzaktan uzağa duyulan köpek havlamaları bozuyordu. Mahalleyi bulvara bağlayan kavşağı polis arabalarının kestiğini gördü. Demek operasyon başlamıştı. Kendisini aradıklarından şüphesi yoktu. Tam zamanında çıkmıştı Hasanlardan. Geri dönüp kağıthaneden kaçmayı düşündü. Ancak polis arabalarından çıkan birkaç polis bulunduğu yere doğru gelmeye başlamıştı. Geriye doğru birkaç adım attı. Küçük kırtasiye dükkanının hemen yanındaki boşluğa girdi. Karanlık girintiye adım atar atmaz buranın bir çıkmaz olduğunu gördü. Teneke bidonlar, bir eski şilte, gazete yığınları vardı yerde. Çıksa polisler onu görebilirlerdi. Buraya saklandığını görüp görmediklerinden de emin değildi. En köşeye gidip sindi. Yerde duran boş ilaç kutuları, henüz İstanbul'a gelmeden arkadaşlarının evinde kalsiyum sandoz kutularının içine yaptıkları minyatür patlayıcıları hatırlatmıştı. Malzemeleri gazete kağıdının üzerine yayıp azar azar evden getirdikleri ilaç kutularının içine dolduruyor, sonra balkondan evin bahçesine atıp patlayıp patlamadığını anlamaya çalışıyorlardı. Formülü tutturamamışlardı bir türlü. Derken kapı çalınmış, bahçe katında oturan Gülnaz Ana elinde 3 kutu kalsiyum sandozla görünmüştü. "Bunlar sizden mi düşüyor evladım?" diye. Kapı çalınınca ötleri patlamıştı ama kadın gidince gülmekten yerlere yatmışlardı. İbrahim, Hüseyin, Necmi, bir zamanlar okullarda, mitinglerde, mahallelerde gördüğü yüzlerce genç, çoğu ya ölmüş ya hapisteydi şimdi. Kendilerinden geleceğe ne kalacaktı? Onları kim hatırlayacaktı? Ancak bir hayal kadar tanıdık olan geçmiş günlerin imgesi, pis kokulu girintiye düşen kar taneleri gibi çabucak eriyip kayboluyor şimdi. Geriye ne kalmıştı, ne kalacaktı? Naif, masalsı anlatılar mı? Etleriyle, kanlarıyla yaşadıkları gerçek masala mı dönüşecekti? Gülay'ın söylediği gibi inanç ve mucize. Evet, belki de her şey böyle başlayacaktı. Bin yıllardır olduğu gibi, efsaneler zamanın başsız, sonsuz karanlığından yalın ayak çıkıp gelmiş insana neyi hatırlatmışlarsa. Yine öyle olacaktı. Masallar inanmayı unutmuş olan insanlara inancı ve mucizeyi hatırlatacaktı. Mucize, kendini ve dünyayı yeniden yaratmak için yola çıkan insan, tanrılara kin duyan Prometheus. Çok hırpalanmış bir örnek, evet, ama neden olmasın? Ne var ki, şimdi ne yapsalar, ne etseler boşunaydı. Bedrettin'in dediği gibi, madem ki mağlubuz, netsek, neylesek zahit. Yenilmişlerdi. Cuntacılar 4-5 yıl içinde onları terörist sözcüğünün kanlı imgesine hapsetmeyi başarmıştı. Bedrettin'in ak libaslı, çıplak ayaklı müritleri gibi binlerceyken yok olup gitmişlerdi işte. Ama gün gelecek, halkın belleği beklenmedik bir biçimde uyanacak ve unutulanlar hatırlanacaktı. İnsanların bu uzun uykudan uyanması için bırakmaları gereken miras neydi? Hangi sihirli sözcük, hangi gizemli anahtar? Ne olmalıydı ki günün birinde küflenmiş sandık kapaklarının, yıllanmış perdelerin, tozlanmış resim çerçevelerinin ardından cap canlı ve pürüzsüz çıkıp kendini herkese göstersin. Şimdi ona öyle geliyordu ki bu ancak ölüm olabilirdi. Şiirsel bir ölüm. Gençlerin kahramanca ölümü. Sonra o karanlık, daracık, pis kokulu kuytuda bu kez isyanla, öfkeyle sordu kendisine. Toplumsal belleğin uyanmasını sağlayacak, uyuyan canavarın önüne atılacak kemik bu mu? Onlardan geriye sadece bu mu kalacaktı? Hain pusularda, kan uykularda, vurulduk ey halkım, unutma bizi. Tanrı'nın kuzusu ya da kuzuları, çarmıha gerilmiş İsa'lar. Yoksa İbrahim'in 4-5 sene önce söylediği gibi yaşam yerine ölüme mi inanmışlardı? Şarkılarda, türkülerde, sloganlarda hep ölüm. Kendileri için biçtikleri pay, düşündükleri gelecek. Diyorlardı ki eğer bu bir devrimse ya kazanılacak ya ölünecektir. Biliniyordu bu, öleceklerdi. Diyorlardı ki savaşmaktan başka yol yok. Bu mücadeleye onca arkadaşımızı feda ettik. Ölmek çok uzakken, çok yakın ve çok kolayken, ölüm her gece gördükleri bir rüyayken böyle söylüyorlardı. Kurtuluşa kadar savaş, zafer ya da ölüm. Ölüm giderek o kadar doğal bir şey olmuştu ki, o kadar çok arkadaşları öldürülmüştü ki. Kar yeniden başlayınca bir kar tanesi hemen yanı başına düştü. Karın yağması ne güzeldi. Çiçeğin açması gibi, sabah olması, akşam olması, baharın gelmesi gibi. Güzel, apansız, gösterişsiz, sade. Hayatın kaybedebileceği ortaya çıkınca en olağanüstü ya da en zengin, gösterişli yanları değil, en basit, sade yanları özlem yaratıyordu. Kimsenin aklına para, köşkler, villalar, arabalar, yatlar gelmiyordu. Rüzgar geliyordu mesela. Bir çiçeğin hiç beklenmedik bir yerde bitivermesi, bir serçenin zıplaya zıplaya oradan oraya konması, sonra 100, belki 1000 yıldır kullanılan nesneler, tuhaf, alışılmadık ve olağanüstü gelmeye başlıyordu. Mesela çatal, çatalı günlerdir çok ilginç bir aletmiş gibi inceleyip durmuştu. Hatta Hasan bir kez bu halde görmüş, garip garip bakmıştı ona. Öylesine kanıksamış oldukları o basit hatta çirkin alet. Gerçekten olağanüstüydü halbuki. 3 ince diş ve uzun bir sap. İnsanın minicik bir mucizesi. Rahatlamıştı. Şimdi o karanlık ve benzersiz güdüyle biliyordu ki bugün birkaç dakika, birkaç saniye, birkaç saat içinde ama mutlaka bugün ölecek. Bunu nasıl anlamıştı? İşte onu pek bilemiyordu. Bilince hem berraktı hem de hayaldeymişçesine bulanık. Sanki canlıların topraklarından çıkmış, başka bir dünyada adım atmaya başlamıştı. Ölüm fikri şimdi hiç korkutmuyordu onu. Hatta kolay bile gelmeye başlamıştı. Uzun bir yorgunluğun sona ermesi gibi. Ölümü düşünmek, ölümden zordur diyenler haklıydı. Tabii ya, işte bu rahatlama duygusundan biliyordu öleceğini. Aslında ruh halindeki bütün o gelgitlere rağmen birkaç haftadır farkındaydı bunun. Dışarı gideceğine iştahlılıkla inanamamıştı bir türlü. Pasaportu, vizeyi laf olsun diye yaptırmıştı işte. Sanki kendi değildi, içinde saklı başka birisi, soğuk, sakin bu işleri halletmişti. Halbuki o biliyordu. Ölüm aldığını geri verir miydi bir daha? Defterine yazdığını siler mi? Boşuna ölmeyecekti. Bütün dünyada ölen devrimciler, hepsi devrim uğruna, halkın kurtuluşu için can vermemişler miydi? Denizler, mahirler, Çe, aslanım Çe. Ne çok insan, ne kıymetli insanlar, özgürlük, eşitlik, kardeşlik uğruna ölüme gitmişti. Demek ki insan en değerli şeyini, hayatını, insanca yaşamak, insanca bir yaşam yaratmak için feda edebiliyordu. Yüzyıllar boyunca aynı şey olmuştu. Hayatta kalma içgüdüsüne, o hayvani itkiye karşı koyarak olmuştu hem de. İnançtan, özgürlük tutkusundan, onurdan arınmış insan hayatının bir önemi var mıydı? Boş bir kabuktan öte neydi? İnsanlığın yüzyıllardır peşinde koştuğu özgürlük ve eşitlik hayali, insana yakışır bir dünya yaratma isteği, uğruna ölümü göze alacak kadar değerli değil miydi? Bu düşünceyle bütün vücudu ısınıverdi. Birden kaplanıp canlanmıştı. Bitkinlik filan duymuyordu artık. İbrahim şimdi görseydi onu, bir köşede gizlenmiş olsaydı da görseydi, boyun eğmediğini, son ana kadar direndiğini. Ani bir kararla, sanki orada daha fazla beklemesinin bir anlamı yokmuş. Gideceği yere bir an önce gitmeliymiş gibi pis kokulu girintiden dışarı çıktı. Polisler onu fark etmişlerdi. Şimdi üstüne doğru geliyorlardı. Bir an durdu. Sonra slogan atarak polislere doğru ateş etmeye başladı. Kahrolsun faşizm diye bağırıyordu. Ses 2-3 katlı bakımsız apartmanların, gece kondudan bozma evlerin, derme çatma dükkanların yan yana çizildiği caddede yankılandı. Kar yeniden, bu kez daha kuvvetli, büyük parçalar halinde yağmaya başlamıştı. Birkaç kez daha bağırdı. Şimdi sesi başka bir dünyadan geliyormuş gibi basık ve yankısızdı. Polisler yaylım ateşi açtıklarında hemen vuruldu. Üstündeki ince siyah palto düşerken açılıp çamurlanan yola bir matem örtüsü gibi serildi. Tabancası elinden fırlayıp kaldırımın kenarına düştü. Duyulmayacak kadar hafif bir ses çıkmasına şaşırdı Yavuz. Yattığı yerde güçlükle gözlerini açtı. Karanlıktı. Kar tanelerinden biri yüzüne değdi. Yumuşacıktı. Hayatın veda öpücüğü müydü bu? Polisler yaklaşmaya çekinerek belli bir mesafede bekliyorlardı. Son bir gayretle yeniden kalkmaya çalışınca içlerinden biri elinde silah olmadığını bile bile ateş etti. Bu kez yüzüstü kapaklandı. Karla karışmış çamur ağzının içine girmişti. Doğrulup ağzını silmek istedi ama beceremedi. Elleriyle yerden destek alarak başını kaldırmaya çalıştı. Denizler gibi, mahirler gibi ölmeliydi. Bir devrimciye yakışır şekilde. İbrahim. Yeniden slogan atmaya çalışırken soluğu kesildi. Başı bir yastığa koyuyormuş gibi yavaşça toprağa düştü. Caddedeki evlerin pencerelerine insanlar doluşmuştu. Birkaç alçak daireden televizyon sesleri yansıyordu. Bir süre sonra pencereler kapandı. Birçok evin ışığı söndü. Şimdi yalnızca televizyonlar açıktı. Ekranlardan yansıyan ışık çatılarını kar tutmuş evlerin camında doğa dışı bir yaratığın sırıtışı gibi görünüp kayboluyordu. Polis delik deşik olmuş cesedi götürürken gece mesaisinden dönen birkaç işçi kimlik göstererek polis barikatını geçtiler. Ellerini ceplerine sokmuş yakalarını kaldırmışlardı. Üşümüşlerdi. Evlerine gitmek için acele ediyorlardı. İçlerinden biri esmer, kısa boylu, kavrukça bir adam, "Ne oldu amirim?" diye sordu polislere. "Çatışma oldu, bir terörist öldü," dedi polis soğukça. "Bitmedi mi bu iş daha ya?" dedi adam. Polis cevap vermeyince kardan korunmak için başını ceketinin içine doğru çekip omuzlarını kısarak mahalleye doğru hızlı hızlı yürüdü. Sevgili Leyla, beni en çok sarsan haberlerden biri de Yavuz'un ölümü oldu. Ne çok severdim o çocuğu. Bir yıl önce haber yollamama rağmen neden hala şehirde olduğunu anlayamadım bir türlü. Dağ işi konusunda tartışmalar başlayınca ona yurt dışına çıkması için haber yollamıştım. Teşkilattaki dağınıklık, saçma sapan anlaşmazlıklar Yavuz'u kaybetmemize neden oldu. Bağlantıların bu denli kesilmesi başka nasıl mümkün olabilir? Gittiği evi tahmin edebiliyorum. Herhalde yakalandığımız haberi de ona ulaşmadı. Avukatlardan öğrendiğime göre hala benim verdiğim kimliği kullanıyormuş. Biliyor musun Leyla, belki bana inanmayacaksın ama Yavuz'un bana seslendiğini duydum. Duydum Leyla, İbrahim dediğini duydum o çocuğun. Yavuz öyle her zorluğa papuç bırakacak çocuk değildi. Bu zamana kadar kaçmayıp bizden haber beklemiş, baksana. Ama böyle öldüğüne göre bir şey ona direnmenin anlamsız olduğunu hissettirmiş olmalı. Bu teneffüs ettiğimiz havadan damarlarımıza azar azar sızan zehir, her şeyin nafile olduğuna dair o ölümcül duygu. Sessizliğin farkında mısın Leyla? Yavuz da duymuş olmalı bu sessizliği. Bu taş duvarların arkasında bile öylesine apaçık ki. Bu sessizlik kulakla değil yürekle duyuluyor. İnsanların içi sustu, ışık gözlü. Dünya gözlerimin önünde yaşlandı. Yavuz'u öldüren bu işte ve biz bu korkunç sessizliğin şifresini canavarlara kendi etimizi yedirerek çözmek zorundayız. Bu şifre biz henüz göremesek de sanıyorum çoktandır gözlerimizin önündeydi. Bu arada dayı nereden uydurduysa bizim boşanacağımızı duymuş, verip veriştirdi. Ben gereken cevabı verdim. Boşanırsak da bu ikimizden başka hiç kimseyi ilgilendirmez. Eğer sana herhangi bir terbiyesizlikte bulunan olursa haberim olsun. Neyse, boş ver bunları. Şiir okumaya başlamana sevindim. Nazım'ın şu dizesinin yerini ne tutabilir sence Leyla? Hangi sözcükler insana bu denli umut aşılayabilir? Hiçbir ağaç bu kadar harikulade bir yemiş vermemiş olacaktır. Keşke bunu kulağına fısıldayabilmek için Yavuz'un yanında olabilseydim. Beşinci bölüm. Gülay Taksim'den otobüsten inip Beyoğlu'na doğru yürürken alanı bir an önce geçmek için adımlarını hızlandırdı. Taksim'e yıllardır gelmemişti. Yabancı bir ülkede gibi hissediyordu kendisini. Sanki uzak bir ülkeye, sonu belirsiz, hüzünlü bir seyahate çıkmış gibi. Yavuz'la birlikteyken Taksim'den uzak durmuşlardı. Ayak basılmaması gereken yasak kaldırımlar. Düşmandı bu semt. Gerçi darbeden önce Gülay birçok defa postanenin önünde randevulara gelmişti. Şimdi onu sarıp sarmalayan karanlık duygular yine peşini bırakmamıştı. Yıllar önce annesi ve iki küçük çocukla birbirini ezen kalabalığın içinden kaçmaya çalıştıkları o gün belleğinde yer etmişti. Çığlıklar, bağırmalar, ağlamalar, koşuşmalar, insanların yüzündeki dehşet hiç çıkmamıştı aklından. Bunca zaman sonra bile korkunç ölümlerin yeni binalar, yollar, gösterişli mağazalara rağmen her nasılsa silinmeyen anısı her an bir yol bulup ortaya fırlayacakmış gibi tetikteydi. Taksim'in imgesi Gülay için yıllar önce bir daha onarılamayacak kadar bozulup çirkinleşmişti. Hızlı hızlı yürürken kalbi çarpıyor, biraz sonra karşılaşacağı şeyin heyecanıyla titriyordu. 2 yıl boyunca Yavuz'dan haber çıkmasını beklemişti. Duraktaki o üstün körü vedalaşmadan bu yana tam 2 yıl geçmişti. Her telefonu odur diye açmıştı. Rastladığı her insanda onun bakışlarını aramıştı. Halbuki demek her şey kaybolsa da ümit kaybolmuyordu. Kuytulara gizlenip yaşıyordu. Kendini kimselere göstermeden bir böcek gibi yaşıyordu. İçini çekip kağıda yazdığı sokak ismine bir kez daha baktı. İsim tutmuyordu. Ancak kafasını kaldırınca aradığı yerin tabelasını gördü. Floresanlarla aydınlanmış, çirkin, çok geniş bir kafeteryadaydı. Her yer çiçek doluydu. Bu ışıkta çiçek yaşıyordu demek. Gün ışığı görmüyordu ki burası. Türlü renklere yaprakları olan onlarca bitki masaların üstünde, yerlerde, kenardaki uzun mermer setin üstüne serpiştirilmişlerdi. Birkaç adım atınca açık yeşil yapraklı minicik ağacın altına konmuş masada oturan bir kadın gördü. Masayı yanlamasına almış, bacaklarını önüne çektiği sandalyelerden birine dayamıştı. Gülay'ı görünce sandalyeyi gürültüyle çekip ayağa kalktı, elini uzattı. Gülay'ın tereddütler içindeki elini yakalayıp sıktı. Daha oturmadan ne içersin diye sordu. Telefondaki sesi anımsamıştı Gülay. Şaşkınlıktan henüz kurtulmamışken kadının ısrarı üzerine çay istedi. Kadın, ben bu saatte içki alıyorum artık ama burada içki de yoktur şimdi diye yakındı. Bir şeyler yemez misin? Gülay tok olduğunu söyledi. Kadın kendine kahve ısmarlamıştı. Garsonun gitmesini bekledikten sonra günlerdir aklını kurcalayan şeyi sordu. Telefonumu nasıl buldunuz? Evin adresi avukatta var. Yargıtay'a mı ne başvuruyorlarmış. Daha önceki işinden arkadaşıyım deyince annen de iş telefonunu verdi. Gülay o ısrarlı sesi hoşnutsuzlukla bir kez daha anımsadı. Kadının konuşması insanın kafasında çınlamalar yaratacak kadar sert ve vurguluydu. Aslında onunla buluşmak aklının ucundan geçmezdi ama kadın öyle çok ısrar etmişti ki hem bir haber alabileceğini düşünmüştü. Çok önemli bir şey söyleyeceğim, seni çok ilgilendiren bir konuda demişti kadın. Şimdi kahvesini yudumlayarak karşısında oturuyordu. Rahat tavırlı, hoş bir kadındı. Bacaklarında tenini gösteren incecik siyah çoraplar, ayağında şimdiye kadar görmediği kadar yüksek topuklu ayakkabılar vardı. Üstündeki deri kıyafet pahalıydı herhalde. Ancak sandalyenin üstünde o kadar çok kıpırdanıp duruyordu ki bu şıklığının yarattığı etkiyi azaltıyordu. Benimle ne konuşmak istiyordunuz diye sordu. İçindeki sahte ümidi bastırma çabasından sesi duyulmayacak kadar hafif çıkmıştı. İçeride yatan bir psikolog arkadaşım var. Daha doğrusu eskiden arkadaşımdı. Daha doğrusu psikolog da değil, son sınıftan atılma. Şimdi yeniden sınava girip okula dönmeye çalışıyor. Senden o söz etti. Onunla da konuşacağım tabii. Vildan'dı bu. Sarışın, ayrık dişli, kısa saçlı. En sevdiği kızlardan biriydi. Annesiyle aynı adı taşıdığından içeride ona aileden biri gibi gelmişti. Vildan çıktı mı? Çıktı çıktı. Ankara'ya döndü hemen. Okulu orada. Bizimle ne konuşacaksınız? Yani ne konuşmak istiyorsunuz? Diye dalgınca tekrarladı. Ben gazeteciyim. Bir dizi röportaj yapmak istiyorum. Sizle. Yani Eylül'den sonra hapse girip çıkanlarla. Gülay hiç beklemediği bu sözler üzerine şaşkınlıkla kadına baktı. Kadın, biraz düşün tabii, şimdi şaşırmışsındır, dedi. İyice düşün, enine boyuna. Ama çok da uzun sürmesin. Bir şey yok, altı üstü konuşacağız işte. Cezaevinde neler yaşadın, daha öncesi, daha sonrası... Kadın sözlerini bitirince her ikisi de uzun süre sustular. Gülay masanın yanında duran bitkiye dokundu. Ne kadar kocamandı. Yaprakları ne kadar yeşildi. Parlıyordu adeta, fosforlu gibi. Ama yaprağın garip bir dokusu vardı. Cansız, bağırtkan, yapmaydı çiçekler. Birdenbire çevrelerini saran bütün bu yeşilliğin yapma çiçeklerden oluştuğunu fark etti. Sahte, dedi şaşkınlıkla kadına dönerek. Kadın gülümsedi. Şimdi birbirlerini süzüyorlardı. Kadının çok kalın, çok geniş dudakları Gülay'da rahatsızlık uyandırıyordu. Küçük, birbirine yakın siyah gözleriyle projektör gibi tarıyordu etrafını. İkide bir aralarından elini geçirerek erkek gibi kesilmiş saçlarını düzeltip havalandırıyordu. Bunu o kadar sık yapıyordu ki Gülay bunun saçının düzeltmekten, hatta alışkanlıktan da öte bir hastalık olduğunu düşündü. Kadına ismini sormaya hazırlanırken o Gülay'a fırsat vermeden yeniden konuşmaya başlamıştı. Eşim de solcuydu diyordu. Boşandık, o da yattı çıktı daha önceden, 12 Mart'ta. Tamam da benden ne istiyorsunuz? Benim anlatacak bir şeyim yok ki. Kadın cevap vermek yerine kocaman çantasını masanın üstünde ne varsa süpürerek önüne çekti. Gülay gayri ihtiyari çay bardağını eline almıştı. Kadının çantasını bir süre karıştırdıktan sonra küçücük bir alet çıkardığını gördü. Kadın, teyip bu, dedi gülerek. Silah değil, korkma. Gülay bu sevimsiz şakaya gülmedi. Kadın elindeki aleti evirip çeviriyordu. Bak, hapishanede yaşadıklarını anlatmanı istiyorum. Anlat. Anlatmanın sana ne kadar iyi geleceğini göreceksin. Özgürleşeceksin. Yüklerinden kurtulacaksın.